muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Ve asâ en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık, ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesine, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanın sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehtevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المر به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemizi ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyanlar.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 28. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen bölümün devamında Yüce Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın sıfatlarını tanırken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biri Allah Teala'nın mukaddes zatını mahluklarla kıyaslamamaktır. Çünkü gerçekte hiçbir şey Allah'a benzemez. O zaman Yüce Allah'ın sıfatlarını tanımanın ilk şartı Allah Teala'nın mukaddes zatından mahlukatın sıfatlarını arındırmak ve onun varlık aleminde hiçbir şeye benzememektedir.
Gerçekte insanoğlu her zaman maddi cisimler ve mahluklarla karşılaşmıştır. Öyle ki bu mahluklar belli bir zaman ve mekana tabidir ve yine belli şekillerde ve kalıplarda görünür. Oysa Allah-u Teala'nın ne cismi söz konusudur ne de zaman ve mekan kavramlarıyla sınırlanabilir. Allah-u Teala tüm zamanlara ve mekanlara musallattır ve her açıdan sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda çok güzel bir tabir kullanarak şöyle diyor. Bizim Allah'ın sıfatları konusunda yardımlardan yararlandığımız kavramlar, Allah-u Teala'nın sonsuz varlığını asla yansıtamayacak sınırlı aynalar gibidir. Fakat bu durum bu konuda aklın teşhisini geçersiz saymamızı gerektirmez. Bizim aklımız Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak edebilecektir ama sadece gücü yettiği noktaya kadar. İnsanın Subhan Allah'ı tanıma misali, iki elini deniz suyuna batıran ve bu sudan içmek isteyen insanın misaline benzer. Gerçi bu insan bu sudan doymak ister, fakat bu denizden iki avucuna sığdığından daha fazla su alamaz. Allame Tabatabai'den anlaşıldığı üzere insan aklı sınırlı bir ölçüde Hak Teala'nın sıfatlarını idrak edebilir. Ama ilahi sıfat ve zatın köküne inemez ve Allah'ın hakikatini olduğu gibi kavrayamaz. Şimdi bu kısa açıklamanın ardından Yüce Allah'ın bazı sıfatlarını gözden geçirelim.
Allah Teala'nın bir sıfatı canlı ve hayat sahibi anlamına gelen hay sıfatıdır. Bilindiği üzere ancak idrak ve faaliyeti olan bir mahluk hayat nimetinden yararlanabilir. Hay sıfatı hem Yüce Allah ve hem mahlukları hakkında kullanılır. İnsan ve hayvan gibi doğal mahluklarda hayat, gelişme ve yetişme, üreme, cezbetme, defetme, his ve hareket gibi durumlarla beraberdir. Bir başka tabirle tüm bunlar canlı mahluklarda hayat belirtileridir. Ancak bundan önce de beyan edildiği üzere ilahi zat tüm bu fiillerden bağımsız ve arınmıştır. Kuşkusuz hayat tüm mahluklar için aynı derecede de değildir. İnsanlarda hayat, hayvanlar ve bitkilere kıyasla daha mükemmel derecelerdendir. Örneğin küçük bir hayvan veya haşere canlıdır ve cüzi hareketi de var. Fakat hayatın daha düşük mertebelerinde yer alır. Oysa bu tür canlılara kıyasla insan güçlü idrak, düşünme ve icat gücüne sahiptir. En zorlu ilmi ve zihni meseleleri de analiz ederek çözebilir ve böylece hayatın daha yüksek derecelerinde yer alır. Ancak Yüce Allah konusunda hayat kavramı mahlukların canlı olmasından farklı ve çok daha yüce bir hakikati yansıtır. Kur'an-ı Kerim birçok ayette de hay sıfatını kullanmıştır. Örneğin Bakara suresinin 255. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah ondan başka tanrı yoktur. O haydir, kayyumdur.
Yüce Allah'ın hayatı hakiki hayattır ve hayatını başka kaynaktan kazanan başka canlı mahluklara benzemez. Bu mahluklar sınırlı bir zaman içinde canlıdır ve hayatını kaybedince ölür. Oysa Allah-u Teala konusunda durum farklıdır ve o her daim canlıdır. Nitekim Furkan suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Demek ki mükemmel ve hakiki hayat ölümden bağımsız olan ve ezelden ebediyete dek süren bir hayattır. Dolayısıyla sonu ölümle sonuçlanan insanların ve hayvanların hayatı hakiki hayat değildir.
Yüce Allah canlı kalmak için başkasına muhtaç değildir. Allah Teala hayatını başka bir canlıdan miras almamış. Bilakis cansız ve ölü mahluklara ruh ve hayat kazandırmıştır. Allah Teala'nın zatı ile ilgili hayat anlamı diğer ilahi sıfatlar gibi onun zatının bir parçası ve bu hayata zeval yoktur. Sözün özü Allah Teala hayatın en yüksek mertebesine sahiptir ve asla ölmez, bilakis başka mahluklara hayat verir.
Kur'an-ı Kerim ve dini kaynaklarda çok önemsenen ve üzerinde vurgu yapılan Yüce Allah'ın bir başka sıfatı ilmi ve bilgeliğidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendi ilmini işaret ediyor ve bu ilmin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin Bakara suresinin 231. ayetinin sonunda Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğini okumaktayız. İslam öğretilerine göre Yüce Allah her şeyi bilendir ve varlık aleminde hiçbir şey onun biliminin dışında değildir. Allah-u Teala geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilendir ve hiçbir mahluk onun gözünden saklanamaz. İnsanların sınırlı bilimi de Yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız biliminin bir hüzmesidir.
Kuşkusuz biz insanların bilimi bir takım eksiklikler ve kusurlarla beraberdir. Bizim bilgimiz çok sığdır ve bildiklerimiz de bilmediklerimizin de yanında denizde bir damla kadardır. Yine bizlerin öğrendiği bilimler bazı araç ve gereçlerin yardımıyla elde ettiğimiz bilimlerdir ve bu bilimlerin bazıları sürekli değişmekte. Oysa ilahi ilim her türlü kusur ve kısıtlamadan uzaktır. İlahi ilim ve mutlak ve sınırsızdır ve hiçbir araca geleceğe bağlı olmadığı gibi ezelden ebediyete dek vardır. Gerçekte herhangi bir mahlukata görünen her türlü kemal da Allah Teala'dan kaynaklanır ve bunu bağışlayanın kendisi mükemmel olması gerekir. Bir başka ifadeyle mahluklarına bilim ve ilim veren birinin kendisinin cahil ve bilgisiz olduğu asla düşünülemez. Demek ki bazı mahlukların bilgileri aslında onlara yaratan Allah Teala'nın bilgilerine yansıtır.
Yüce Allah'ın geniş bilim ve bilgeliğinin bir başka delili varlık aleminde tüm mahlukları ve tüm olayları bilmesidir. Kuşkusuz her yerde ve her zaman var olan bir varlık, doğal olarak her şeyden haberdar ve her şeyi bilendir. Nitekim belli bir zaman veya mekanla sınırlı olan bir varlığın her şeyden haberdar olması mümkün değildir. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Düşünün ki küçük bir odada oturuyor ve sadece bir delikten dışarıyı seyredebiliyoruz. O sırada odanın yanından bir trenin geçtiğini düşünün. Biz bu delikten baktığımız için her an sadece bir vagonu görebiliyoruz. Fakat eğer birileri bu odanın çatısında oturuyorsa ve oradan bakıyorsa, trenin tümünü aynı anda hareket halinde görür. İnsanın geçmişi ve geleceğine yönelik konumu da küçük bir odada bir delikten uzun bir trene bakan kişinin durumuna benzer. Oysa Yüce Allah daha yüksek bir noktadan tüm varlık alemine bakandır ve O varlık aleminin tümünü yaratan yegane Allah'tır ve bu yüzden hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması O'nun zatı için geçerli değildir. Allah-u Teala tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda vardır. Bu yüzden geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte olup biten her şeyden haberdardır.
Öte yandan eğer varlık alemine şöyle dikkatlice bakacak olursak, bu aleme müthiş bir düzen olduğunu ve tüm mahlukların belli bir hedefe doğru ilerlediğini anlıyoruz. Varlık aleminin yaratılışı ve ona hakim olan şaşırtıcı düzen, bu alemi yaratanın içinde hakim olan tüm ilişkileri ve tüm mahlukları ve tüm özelliklerini bildiğini gösterir. Bu yüzden de hiçbir cahil ve şuursuz varlığın bu denli harikulade bir alemi yaratması mümkün değildir. Acaba içerikli ve yüksek bilgi içeren bir kitabı cahil bir insan yazmış olabilir mi? Acaba bir uzay aracını tasarlayan ve yapan biri bu aracın karmaşık teknolojisinden habersiz olabilir mi? Kuşkusuz her ürünün özellikleri o ürünü üretenin özelliklerinin yansıtır. Nitekim herhangi bir ürün çok titiz bir tasarımla üretildiğinde herkes bu ürünü üretenin çok bilgili biri olduğunu söyler. Dolayısıyla varlık alemini en küçük zerrecikten en büyük galaksilere kadar yaratan varlık, yani Yüce Allah tüm bilimlerin sahibidir ve varlık alemini büyük bir titizlikte ve tedbirle yaratmış ve yönetmektedir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allahu Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ürünler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi geçen bölümde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu Hayr'ın Kameri 5. yüzyılın büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan Büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki Ebu Said Ebu Hayr çağının seçkin hocaları nezdinde ve o dönemde yaygın olan ilimleri öğrendi ve çocukluk çağından itibaren irfan alemiyle tanıştı. Uzmanlar Ebu Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor.
Şeyh Ebul Hayr'ın yaşamı ve eserleri hakkında Farsça kısa bir risale bulunuyor. Şeyh Ebu Said Ebul Hayr'ın Halleri ve Sözleri adıyla hazırlanan bu risale, Şeyh'in ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra Cemalettin Ebu Ruh bin Ebi Sa'd tarafından kaleme alındı. Bu eser kendi türünde en eski eser sayılır çünkü Fars dili ve edebiyatında Gameri 541 yılından önce tasavvuf şeyhleri hakkında Fars dilinde yazılan eser yoktur. Bu eser incelendiğinde ise yazar Ebu Ruh'un hem Farsça hem Arapçayı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Eseri hakkında bir açıklama yapan araştırmacı Doktor Şefii Ketkeni, eserin sağlam bir kopyasının bulunduğu takdirde yazarın kendi çağında Farsça ve Arapça edebiyatında ne denli usta olduğunun daha iyi anlaşılacağını belirtiyor. Bu eser hem Fars dili ve edebiyatı hem İranlı İslami tasavvuf ve hem Fars dilinde kullanılan tarzların bazı özelliklerinin anlaşılması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu eser aynı zamanda tasavvuf şeyhlerinin biyografisini içeren eserler arasında en eskisi hatta eşsiz bir eser sayılır.
Şeyh Ebu Said Ebu Hayr'ın Halleri ve Sözleri adlı eserden hareketle şeyhin torunlarından Muhammed bin Münevver Miheni daha detaylı bir şekilde eseri kaleme aldı. Şeyh Ebu'l-Hayr'ın daha detaylı biyografisini içeren bu eser Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adıyla bilinmektedir. Bu kitap büyük ihtimalle Kameri 6. yüzyılın ikinci yarısında ve kesin olarak Kameri 574 yılında kaleme alındı. O yıl Horasan diyarı savaş, güvensizlik ve Selçukluların Doğu hükümetinde fesat yüzünden büyük musibet yaşadığı ve İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın torunlarının Mihene köyünde katliam edildiği ve şeyhin mezarından başka bu hanedandan hiçbir iz geride bırakılmadığı yıldır. Bu kitap gerçekte Şeyh Said Ebu'l-Hayr'ın biyografisidir. Bu eserin özelliği o güne kadar Fars dili ve edebiyatında biyografi yazmanın bu ölçekte yaygın olmaması ve bu yüzden eserin eşsiz bir eser olmasıdır.
Eski Fars dilinde nesir kalıbında yazılan eserler arasında Esrarul Tevhid adlı eser, bir arifin yaşamı hakkında kaleme alınan ilk eserdir. Bu kitap Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın kerametlerini, yaşam tarzını ve müritlerinin durumunu anlatıyor. Aynı zamanda Kameri 5. yüzyılın Horasan halkının tarihi ve dini yaşamı hakkında çok değerli bilgiler içeriyor. Gerçi bu eseri yazan şeyhin torunlarından Muhammed bin Münevver, şeyhten 5 kuşak sonra dünyaya geliyor. Fakat o çağda sözlü rivayetlerin yaygın olması göz önünde bulundurulduğunda, insanların biyografileri hiçbir değişikliğe uğramaksızın daha sonraki kuşaklara ulaştığı söylenebilir. Eğer şeyhin söyledikleri torunları tarafından nakledilmemiş olsa bile, yine bu sözlerin özü ve özetinin şeyhin yakınları tarafından gelecek kuşaklara aktarıldığını söylemek mümkün. Gerçi bu sözlerin gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı başka kaynakları inceleyerek doğrulamak da mümkün görünmüyor. İsviçreli araştırmacı Fritz Mayer, Şeyh Ebu'l-Hayr ve müritlerini Ebu Said Ebu'l-Hayr Hakikat ve Efsane adlı eserinde ikna edici bir şekilde anlatıyor. Gerçi şeyhin ve müritlerinin işlerinin çok daha psikolog veya dini patoloji üzerine uzman olan insanlarca incelenmesi daha makul gözüküyor.
Esrarul Tevhid adlı eserde Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın biyografisi ve sözleri yer alıyor. Bu eser, şeyhin yaşadığı çağda İran'ın sosyal tarihini, İran'da irfan tarihi ve İranlı şeyhlerin ve ariflerin biyografisini yansıtan ve anlatan en değerli belgelerden biridir. Esrarul Tevhid fi Makamati Şeyh Ebu Said adlı eser, hiç kuşkusuz irfan alanında nesir kalıbında yazılan en önemli eserdir. Bu eser tasavvuf şeyhlerinin düşüncesi, yaşam tarzı ve gelenek ve göreneklerinin yanı sıra sofilerin sosyal ilişkilerini ve iç ve dış ilişkilerini de beyan ediyor ve ebedi bakımdan büyük önem arz ediyor. Eserin öykü anlatım tarzı, sözcük seçimi, İranlı eski şairlerin dağınık şiirlerinin bir araya getirilmesi için sarf ettiği çaba, eseri Fars dili ve edebiyatı ve İslami tasavvuf alanında en önemli referans haline getirmiştir. Bu eser Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın 4. kuşağından Muhammed bin Münevver tarafından yazılmıştır. Yazar büyük dedesinden yaşamı ile ilgili bilgi toplamaya ve yazmaya başladığında şeyhin ölümü üzerinde 134 yıl geçmiştir. Gerçi bu süre çok uzun gibi gözükebilir fakat Ebu Said'in sözleri sadeliği ve samimiyeti ve mucizevi özelliği itibariyle o çağın büyük Horasan yöresinde unutulmamış sofiler ve meraklıları tarafından kulaktan kulağa aktarılmıştır.
Esrarul Tevhid, fi makamatı Şeyh Ebu Said adlı eser incelendiğinde, Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'in yaşam tarzı, sözleri o çağda yaşayan diğer şeyhlerin ve sofilerin arasında yaygın olduğu, öyle ki hatta bunu yazmaya bile gerek görmedikleri anlaşılır. Bu yüzden Muhammed bin Münevver'in Şeyh Ebu Said'in hallerini ve sözlerini rivayet ettiğinde doğru yazdığı ve eğer sahte rivayetler varsa daha çok şeyhin kerametleri ve harikulade işleriyle ilgili olduğu ve mesajları veya irfani ve hikmet dolu sözleriyle ilgisi olmadığı söylenebilir. Kuşkusuz Şeyh Ebu Said'i yakından görmeyen, eve sadece duyduklarına göre Şeyh'i hayal etmeye çalışan insanlar ve müritleri Şeyh'ten insanüstü bir görüntü yaratmaya ve hakkında efsaneler türetmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Şeyh Ebu Said'den öykülerde anlatılan sözlerin Şeyh'in kelamı ve kullandığı sözler olduğu söylenebilir. Bu görüşü doğrulamak için bu noktayı da unutmamak gerekir ki Şeyh'i izleyen müritleri için vefatından sonra sözleri adeta hadis kadar önemliydi ve Şeyh'in kelam ve maneviyatının cazipliği yüzünden söylediklerini aynen kulaktan kulağa aktarıyordu. Bundan başka Esrarul Tevhid'de de yer alan öyküler de bu görüşü doğrular niteliktedir. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve zekâte velem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Mescid-i Nebi'nin sadeliği asr-ı saadetin tüm evrelerinde korundu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rihletinden sonra 1. halife döneminde camide hiçbir değişiklik yapılmadı ve 2. halife döneminde sadece alanı genişletilerek kapı sayısı arttırıldı ki bunun sebebi de Müslüman nüfusun artışı ve başka bölgelerden özellikle hac mevsiminde gelen ziyaretçi sayısının artmasıydı. 3. halife döneminde camide biraz değişiklik yapıldı ve caminin sütunları kalayla takviye edildi. Ancak Emevilerin iktidarı ele geçirmelerinden sonra ve İslami hükümette köklü değişiklikler yapılmasıyla beraber camilerin ve sonuçta Mescid-i Nebi'nin binalarında köklü değişiklikler yapıldı.
Geçen bölümde belirtildiği üzere cami halkın en temel üssü olarak imanı takviye etmek ve Müslümanların sosyal, siyasi ve kültürel faaliyetlerini organize ederek yönetmek bakımından en önemli merkezdir. Medine'de İslam peygamberi tarafından cami inşa edilmesiyle birlikte bu mekan hem ibadet hem siyaset hem yargı ve hem eğitim merkezine dönüştü. Kuşkusuz cami ilk etapta dini ibadetleri ve şiarları yerine getirme mekanıdır. Ve camide yerine getirilen en büyük ibadet ise günde 5 vakit namazdır. Asr-ı Saadet'te Müslümanlar büyük bir coşku ve şevkle her gün birkaç kez camiye geliyor ve cemaat imamına uyarak namazını kılıyor ve Yüce Allah katına yaklaşmaya çalışıyordu.
Medine Camii'nin inşaatı tamamlandıktan sonra Allah Resulü Bilal'e ezan okumasını ve Müslümanlara namazı cemaatle beraber camide kılmalarını söylemesini emretti. Böylece İslam'ın ilk müezzini Bilal Habeşi yüksek ve hoş sesiyle Medine atmosferini Allah'ın adıyla süsledi. Gerçi o dönemde Bilal'den daha hoş sesi ve daha güzel ve net şivesi olan insanlar da vardı. Fakat Bilal'in imanı, kalbinin temizliği ve ihlası onu bu yüksek mevkiye taşıdı. Bugün yine ezan namaz kılmanın ön hazırlığı olarak her gün 5 vakit yeryüzünde tüm camilerin minarelerinden yankılanır ve tevhid, nübüvvet ve namazı hatırlatır. Ezan, Yüce Allah'ın adıyla başlayan ve onun yegane oluşu ve Muhammed'in risaletine şehadet getirerek devam eden ve ardından insanların kurtuluşunun, felaha ve iyi amele ve namazı davet eden ve Allah'ı anarak son bulan bir şiardır. Ezan Allah'ın adıyla başlar ve onun adıyla son bulur. Ancak içinde yer alan tüm kısa ibarelerin her biri aydınlatıcı ve yapıcı ve bilgilendirici özelliği söz konusudur.
Cami tüm bölümleriyle beraber Allahu Teala'ya hamd ve tesbih eder, alemin tüm mahlukları ettiği gibi. Ancak caminin zikir ve tesbihi diğer eşyalardan farklıdır. Ehl-i Beyt fertlerinden İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Kim bir camiden ufak bir taşı dışarı götürecek olursa onu camiye geri getirmelidir. Gerçekte ufak kum tanecikleri de caminin bir parçası sayılır ve cami Allahu Teala'ya ibadet mekanı olduğundan içindeki kum tanecikleri de Allahu Teala ile bağı söz konusudur. Bu yüzden onları bulundukları konumdan ayırmak ve caminin dışına götürmek şayesinde bir amel değildir. Buna göre camide namaz kılan insanın konumunu da anlamak mümkün. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kim camiye giderse ayağını bastığı her yerin tüm tabakaları onun için tesbih eder.
Değerli dostlar, yine geçen bölümlerde olduğu gibi şimdi Müslümanların ikinci kutsal camii olan Mescid-i Nebi'yi tanıtmaya devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde en son İslam peygamberinin Medine'de inşa ettiği caminin tasarımı gayet sade olduğunu anlattık. Caminin duvarları taş ve kerpiçten inşa edildi ve hurma dalları ile çatısı yapıldı. Caminin tabanı ise kumla kaplandı. Böylece yağmur yağdığı sırada çatıdan düşen su damlalarının yere sızması sağlandı. Tarihte belirtildiği üzere cami inşaatı sona erdikten kısa bir süre sonra yağmur yağdı ve caminin tabanı ıslandı. O sırada sahabeden biri eteğine kum doldurarak getirdi ve ayağının altına döktü. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra bu amelin çok uygun olduğunu buyurdu ve bu yüzden o günden sonra caminin tabanı kumla kaplandı. Günümüzde Nebevi Cami çok güzel halılarla döşenmiştir ve bu halıların çeşitli ebatta dokunması için birçok atölye kurulmuştur.
Mescid-i Nebi'ye girip çıkmak için 3 kapı yerleştirildi. Caminin sonunda bir kapı vardı. Bu kapı kıble Beytul Mukaddes'ten Kabe'ye doğru değiştiğinde kapatıldı ve bunun yerine caminin kuzeyinde başka bir kapı açıldı. Caminin batısında da bir kapı vardı. Bu kapıya Atike kapısı adı verildi. Atike Mekkeli bir kadındı. Bu kadın İslam'a iman etti ve Medine'ye göç etti. Bu kapıya bu ad bu kadının evinin önünde yer aldığı için verildi. Bu kapı rahmet kapısı olarak da ün yapmıştır. Bu adlandırmanın sebebine gelince bir gün adamın biri camiye geldi ve Allah Resulü'nden yağmur yağması için dua etmesini talep etti. Allah Resulü dua etti ve 7 gün şiddetli bir şekilde yağmur yağdı. Adam bu kez sel korkusuyla tekrar Allah Resulü'nün nezdine geldi ve bu kez Allah'tan bulutları göndermesini istemesi için dua etmesini talep etti. Allah Resulü dua etti, bulutlar çekildi. Yağmur ilahi rahmet olduğundan bu kapıya rahmet kapısı adı verildi. Bu kapıya Nebi kapısı da denir çünkü Allah Resulü bu kapıdan camiye girerdi.
Caminin doğusunda da bir kapı vardır ki Cebrail kapısı olarak ün yapmıştır. Bunun sebebi ise İslam peygamberinin Karizoğulları ile savaşta Hazreti Cebrail ile bu kapıda buluşmasıdır. Kapıya Osman kapısı da denirdi çünkü Osman'ın evinin önündeydi. Selam kapısı da caminin batısındaki duvardaydı. Fakat zamanla kapıların sayısı artmaya başladı çünkü bazı sahabe caminin çevresinde kendiler için ev inşa ediyordu. Bu evler için genellikle 2 kapı yerleştiriliyordu ki biri dışarıya ve diğeri de caminin avlusuna açılıyordu. Bu durum böylece devam etti ta ki hicretin 3. yılında Allah Resulü bir emir verdi ve Hazreti Ali aleyhisselamın evinden başka camiye açılan tüm kapıların kapatılmasını istedi. Günümüzde ise Mescid-i Nebi genişlediğinden bu kutsal mekanın 7 temel kapısı ve 81 girişi bulunmaktadır.
Ruzatul Mutahhare Mescid-i Nebi'de yer alan bir alandır ve İslami rivayetlerde bu alanda bulunmanın faziletlerinden sık sık söz edilmiştir. Nitekim İslam peygamberi bu mekandan cennet bahçelerinden bir bahçe şeklinde söz etmiştir. Allah Resulü'nün pak mezarı, minberi ve mihrabı Ruzatul Mutahhare'de yer alan kutsal mekanlardır. İslam peygamberinin pak ve nurani bedeni, ruhu göklere yükseldiği noktada defnedildi. Hali hazırda İslam peygamberi ve 1. ve 2. halifenin mezarları etrafı altından parmaklıklar çevrili bir odada yer almaktadır. Bundan başka caminin kuzeyinde İslam peygamberinin muhterem kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mezarı olarak anılan bir mekan vardır. Bu alan rivayetlere göre Hazreti Fatıma'nın kendi evinde defnedildiği mekandır. Bazı rivayetler o Hazreti Baki mezarlığında defnedildiğini anlatır. Ehl-i sünnet Müslümanları bu rivayeti benimsemektedir. İslam peygamberinin defnedildiği odanın 4 köşesinde 4 sağlam sütun ve üzerinde yeşil bir kubbe yer almaktadır.
Mescid-i Nebi'de kutsal mekanlarından biri Resulullah'ın minberinin bulunduğu alandır. Rivayetlere göre Allah Resulü en başta bir hurma ağacına dayanarak hutbe okurdu. Bir gün sahabeden biri Allah Resulü'nün üzerinde oturması için bir minber yapılmasını önerdi. Böylece hem insanlar o hazreti görecekti, hem hazret fazla durmaktan yorulmayacaktı. Allah Resulü bu öneriyi kabul etti. Böylece 2 basamağı ve oturulacak yeri olan bir minber yapıldı. Hadislere göre İslam peygamberi hukuki konularda yemin etme töreni minberin yanı başında yapılmasını emretti ve şöyle buyurdu. Kim minberimin yanında yalan yemin ederse hatta bir misvak parçası için olsa bile yeri cehennem ateşi içinde olacaktır. 3 basamaklı minber Muaviye dönemine kadar kullanıldı.
Muaviye imaj kazanmak ve kendisini haklı göstermek için Allah Resulü'nün minberini Medine'den Şam'a getirmesi yönünde talimat verdi. Fakat Medine halkı itiraz etti ve bunu engelledi. Daha sonraları bir manangüz aynı minbere 6 basamak ekledi ve basamak sayısı 9'a yükseldi. Bu minber Abbasi halifelerin döneminde birkaç kez onarılarak yeniden yapıldı. Ta ki Kameri 654 yılında Nebevi Camii yangına uğradı ve minber tamamen yandı. Tarihi rivayetlere göre yanan minber şu anda bulunan minberin altına defnedildi. Hali hazırda Mescid-i Nebi'de bulunan minber, mermerden yapılan ve altından motiflerle süslenen bir minberdir. 12 basamağı bulunan minberi Osmanlı İmparatorluğundan biri İmparator Kameri 999 yılında camiye hibe etti.
İslam peygamberi döneminde camilerde mihrab adında bir mekan yoktu ve Müslümanlar mihrab sözcüğüyle ancak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem ve Hazreti Zekeriya ve Hazreti Davud hakkındaki ayetlerle tanışmıştı. Ta ki Allah Resulü'nün namaz kıldığı ve alnını Allah karşısında secdeye koyduğu mekanda Ömer bin Abdülaziz bir mihrab inşa ettirdi. Gerçi bu mihrab zamanla birçok değişikliğe uğradı. Camideki şimdiki mihrap da mermer taşından inşa ettirilmiş ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle süslenmiştir. Bu mihrap ise Mısır'ın Memluki krallarından Sultan Eşref Kaytbay dönemine aittir. Bu mihrabın fazileti hakkında Kabe hükmünde olduğu söylenmiştir. Yani kim ona bakarsa Kabe'ye bakmış gibi olur.
Mescid-i Nebi'de ana mihraptan başka birkaç mihrap daha vardır ki teheccüd mihrabı bunlardan biridir. Bu mihrap Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinin arkasında ve Soffa Eyvan'ın önündedir. Allah Resulü bazı gecelerde bu mekanda Allah'a ibadet ederdi. Bir başka mihrap ise Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mihrabıdır. Bu mihrap Hazreti Fatıma'nın evinin içinde ve teheccüd mihrabının güneyinde yer alıyordu ve o Hazreti namaz kıldığı mekandı. Bu mihrap şu anda İslam peygamberinin hücresinde yer alıyor. Osmanlı mihrabı da Osmanlı kararlarına ait olan mihraplardan biridir. Bazıları ise bu mihrabın 3. halife Osman döneminde yapıldığını belirtiyor. Bu mihrap kıble yönünde ve Nebi mihrabının arkasında yer alıyor. Hali hazırda Mescid-i Nebi cemaat imamı bu mihrapta namaz kıldırıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Gel ey güzel, her cuma şu yüreğimi seriyorum yollarına. Şimdi gelirsin sen diye bekliyorum seni güzel. Ellerim her gün duada, gözlerim hep ufuklarda. Ümit ile bekliyorum, diyorum seni güzel. İçim dolu intizarla, adım hep dudaklarımda. Hasretin yetti canıma, gel artık gel, gel ey güzel. Yokluğunda dünya garip, isteksiz doğuyor güneş, gönülsüz açıyor çiçek, gel artık gel, gel ey güzel. Nice yaralı yürekler, merhem diye seni bekler. Bin bir yaşlı göz yoluma, gel artık gel, gel ey güzel. En yakın kutsal sabahta çık bulutların ardından, varlığın güneşi sensin, gel artık gel, gel ey güzel. Her cuma şu yüreğimi seriyorum yollarına. Şimdi geleceksin diye bekliyorum seni güzel. Biliyorum geleceksin, geleceksin sen ey güzel.
İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Siyonizmin Filistin topraklarına karşı yaptığı engellemeleri ve Filistinlilere yönelik insani olmayan işgal girişimleri ve Filistin'e mülkiyet meselesine dini ve tarihsel metinlerde ele almaya çalışacağız. Muhterem dinleyiciler, Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir önceki sohbetimizde Siyonistlerin iddialarından aksine Filistin'in boş bir toprak olmadığını belirttik. Arap Yarımadası'ndan Filistin'e gelip bu topraklara yerleşen ilk kavimler Kenanlılardı. Filistin'de Amortiler ve Filistinlilerle karışarak M.Ö. 2500'den itibaren 15 asır sürecek bir yönetim kurdular. Filistin'in tarihi peygamberlerin isimleriyle başlar ve bunların başında İbrahim peygamber gelir. Bugünkü sohbetimizde Tevrat'ta yer alan, vaat edilen topraklar nasıl sahte bir ülkeye dönüştü sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca Siyonistlerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı eylemlerine göz önünde bulundurarak bu olayı hayırseverlik ve özgürlük kaygısı olan insanlarla paylaşmanızı rica ediyoruz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Siyonizm Yahudilerin Filistin topraklarına dönmesini ve bu topraklarda bir Yahudi devletinin kurulmasını savunan bir harekettir. Bu hareketin belirli bir programa sahip, aktif ve tutarlı bir hareket olarak oluşum tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Siyonizm 1948 yılında Filistin topraklarını işgal ederek başta İngiltere ve Amerika olmak üzere batılı ülkelerin desteğiyle amacına ve hedefine ulaşmış ve kendi sözde bağımsız devletini kurmuştur ve o tarihten bu yana her daim her ne şekilde olursa olsun hatta terör, cinayet ve saldırılarla işgalci düşüncesini genişletmeyi sürdürmüştür. Filistin topraklarını işgal etme düşüncesinde olmuştur. Burada önemli ve temel soru şu ki, bu ülke ve iddia Yahudi İncil'ine yani Eski Ahit'e ne kadar dayanmaktadır? Başka bir ifadeyle Eski Ahit İsrailoğullarına vaat edilen topraklar hakkında ne diyor? Yahudiliğin tek kutsal metni ve İsrailoğullarının ilk yüzyıllarına ait tek tarihi kaynak olan Eski Ahit'e dayanarak kendisini mirasçısı olarak gören bir grubun vaat edilmiş toprakların mülkiyet iddiası nasıl değerlendirilebilir? Şimdi öncelikle eski ahitte belirli bir toprak vaadi ilkesinin nasıl bir şey olduğunu, ardından bu milletin tarihinde yaşananlara göre iddia sahiplerinin iddiaları bu kitabın ifadeleriyle ne kadar tutarlı olduğuna bir göz atalım. Hiç şüphesiz Yahudilerin okuduğu ahit kitabı ve Hristiyanların eski ahit kitaplarında vaat edilen topraklardan ve onun vaadinden bahsediliyor. Ancak irili ufaklı onlarca kitabın yer aldığı bu koleksiyonda ne zaman ve kim tarafından yazıldı, Yahudi-Hristiyan geleneğiyle kutsal metinlerin eski ve yeni eleştirmenleri arasında çok ciddi farklılıklar bulunuyor. En kısa ifadeyle Yahudi-Hristiyan geleneğinin bu koleksiyondaki kitapların 1000 yıla yakın bir sürede tanınmış kişiler tarafından yazılması gerçeğine dayandığı söylenebilir. Örneğin Tevrat'ın Allah'ın Musa aleyhisselama verdiği kitabın aynısı olduğu Yeşu, Samuel ve kralların kitaplarının Yeşu, Samuel ve Yeremya gibi büyük peygamberler tarafından yazıldı. Eski ve yeni eleştirmenler bu kitapların Babil esaretinden sonra M.Ö. bu kitapların geleneğin iddia ettiği kişilere atfedilmesi sorgulanırsa bu kitaplar diğer insan kitapları gibi olmakta ve sonuç olarak bu metinlerin diğer içerikleri gibi vaat edilen toprakların konuşması da sorgulanmaktadır. Hatta bazı Yahudiler Tevrat kitabının Babil esaretinden sonra esarete gidip dönenler tarafından yazıldığını iddia ederek aslında bu kitabın da onların bastırılmış hayalleri ve idealleri doğrultusunda yazıldı ve bu yüzden de vaat edilen topraklara vurgu yapmaktadır. Tevrat'ta vaat edilen toprakların hikayesi Hazreti İbrahim'in göç hikayesiyle başlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle Mezopotamya'dan Kenan topraklarına hicret etti ve Allah onu oraya yönlendirdi. Orada Allah İbrahim'e şöyle buyurdu: "Bu toprakları senin soyuna vereceğim." Ve ona tekrar şöyle buyurdu: "Bu ülkeyi sana vermek için seni Keldanilerin Ur şehrinden çıkaran Allah benim." Ancak Hazreti İbrahim'e verilen sözde dikkat çeken nokta aslında onunla Yüce Allah arasında bir ahit yapılmış olmasıdır. Allah bir tarafta o toprakları İbrahim'in çocuklarına vereceğine dair bir söz vermiştir. Ancak bu vaadin yerine getirilmesi diğer tarafın yani İbrahim ve çocuklarının da ahitlerini yerine getirmesine bağlıdır. Yani Allah'a itaat etmek ve insan olmak. Hatta Allah'a hizmetin sembolünü ve işaretini kendi bedenlerinde yaratmalıdırlar. Bu nedenle Tevrat'ta Allah'ın İbrahim'e şöyle buyurduğu belirtilmektedir: "Seninle sonsuza dek ve senden sonra çocuklarınla olan ahdimi nesilden nesile sürdüreceğim. Ben sizin tanrınızın ve çocuklarınızın da tanrısı olacağım ve artık yabancı olduğun Kenan diyarının tamamını sana ve soyuna sonsuza dek vereceğim ve onların tanrısı olacağım. Ama senin çocuklarının ve gelecek nesillerin görevi de ahdinize sadık kalmanızdır." Yüce Allah Hazreti İbrahim'e onun neslinin yabancı bir ülkede kulluk edeceğini bildirir. Ama onlar eninde sonunda bu topraklara dönecekler ve bu toprakları alacaklar. İşte o zaman bu toprakların sakinlerinin kötülükleri doğruğa ulaşacak ama şimdi değil. Buradan Yüce Allah'ın sabit ve ebedi bir geleneği olduğu ve kötülüğü doğruğa ulaşan bir milletin ilahi cezaya maruz kalacağı anlaşılıyor. Kenan ülkesi sakinlerinin çektiği azap, topraklarının İsrailoğullarının elinde geçmesidir. Ancak İsrailliler göreceğimiz gibi bu kuraldan müstesna değil. Aslında vaat edilen toprakların mülkiyeti Allah'a itaat şartına bağlıdır. Ve Allah Hazreti İbrahim'den sonra bu şartı İshak'a hatırlatarak İshak'a şöyle buyuruyor. Eğer beni dinler ve itaat ederseniz yanınızda olacak ve sizleri çok bereketlendireceğim ve de tüm bu toprakları sana ve senin nesline vereceğim. Baban İbrahim'e söz verdiğim gibi, senin soyunu göklerdeki yıldızlar kadar çoğaltacağım ve bu toprakların hepsini onlara vereceğim. Bunu İbrahim'in hatırı için yapacağım çünkü o benim emirlerime itaat etti. Buradan yola çıkarak o toprakların vaadinin nedeninin İbrahim'in Tanrı'ya sorgusuz sualsiz itaat olduğu ve bunun koşulunun da çocuklarının itaati olacağı sonucuna da varabiliriz. Kenan ülkesi Hazreti İshak'tan sonra Hazreti Yakub'a vaat edildi. Yakub'un çocukları Mısır'a yerleşip Mısırlıların baskı ve eziyetlerine maruz kaldıklarında Yüce Allah onları kurtarmak için Musa peygamberi göndermiştir. Yüce Allah Musa'ya İsrail çocuklarını Mısır'daki kölelikten kurtarmak ve onları süt ve bal akan geniş ve verimli bir ülkeye götürmeyi hazır olduğunu ancak bunun içinde bir şartı olduğunu zira insanlar eğer vaat edilen toprakları fethettikten sonra dahi bozgunculuğa yönelseler ve Allah'ın emirlerine uymasalar yine topraklarını kaybedecek ve esaret altına gireceklerdir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, eğer beni dinlemezseniz, bana itaat etmezseniz, kanunlarımı reddederseniz ve sizinle yaptığım ahdi bozarsanız, o zaman sizi cezalandıracağım. Ben size karşı çıkacağım ve siz de düşmanlarınız karşısında kaçacaksınız. Sizden nefret eden insanlar sizi yönetecek. Şehirlerinizi, ibadet yerlerinizi yok edeceğim. Evet, ülkenizi ıssız bırakacağım ve düşmanlarınız orada yaşayacak. Üzerinize savaş belasını göndereceğim. Böylece diğer kabilelerin insanları arasında dağılacaksınız. Topraklarınız boşalacak ve şehirleriniz yok edilecek. Beni İsrail halkını muhteşem mucizeleriyle Mısır esaretinden kurtarıp vaat edilen topraklara ulaşıran Allah, İtaat etmeyi reddettiklerinde onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünü saran celalime andolsun ki Mısır'da ve çölde benim celal ve mucizelerimi gören ve defalarca güvenmeyi ve itaat etmeyi reddedenlerin hiçbiri hatalarına vaat edilen toprakları dahi görmeyecekler. Bana itaat etmeyenler vaat edilen toprakları göremeyecektir. Söyle onlara, hepiniz bu çölde öleceksiniz. Sizden 20 yaş ve üzeri olan bir kişi dahi vaat edilen topraklara giremeyecek. Cesetleriniz bu çöle düşecek. Sizin imansızlığınız yüzünden çocuklarınız, sizden tek bir kişi kalıncaya dek 40 yıl boyunca bu çöllerde avare olacaklar. Tevrat'ın yazılarından Allah'ın Kenan topraklarına vaat etme planının çok katı olduğu anlaşılıyor. Kim Allah'la olan ahdine tam olarak bağlı kalır ve ona tam olarak itaat ederse, o topraklara girmeyi hak eder. Bu kitapta belirtilen Hazreti Musa ve Harun'un bile buna layık olmaması çok gariptir. Aynı gün Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle dedi, Moab ülkesinde Eriha'nın önünde bulunan Abarim Dağı'na git, Nebo Dağı'na çık ve İsrail halkına vereceğim tüm Kenan topraklarını gör. Sonra sen de o dağda ölüp atalarına kavuşacaksın. Tıpkı kardeşin Harun'un da Hor Dağı'nda öldü ve atalarına katıldı gibi. Zira ikiniz de Sina çölünde bulunan Meribe Kadeş pınarında İsrail halkının önünde kutsallığınızı korumadınız. İsrail halkına vereceğim ülkeyi önünüze göreceksiniz. Ama oraya asla giremeyeceksiniz. Hazreti Musa, İsrail halkını Mısır'dan kurtararak onları vaat edilen topraklara yönlendirdi. Ancak bu toprakları kendisi fethetmedi. Bunun yerine Allah, insanları o topraklara getirmek için onu Yuşa bin Nun'u halife olarak seçmesi için görevlendirdi. Musa vefat edince İsrailoğulları onun yasını tuttu ve işleri Yuşa bin Nun üstlendi. Hz. Musa'nın Ürdün topraklarındaki Nebo Dağı'nda ölümünden sonra Yehova Yuşa'yı peygamber olarak görevlendirdi ve ona hedeflerini bildirir. Tevrat kitabı Hz. Musa'nın ölümüyle bitiyor ve bir sonraki kitap olan Yuşa kitabı şu cümlelerle başlıyor. Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün bu halkla birlikte Şeria, Ürdün Nehri geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte olduysam, seninle de birlikte olacağım. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla bırakmayacağım. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulu Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Böylece Yuşa, Hz. Musa'nın ölmeden evvel kendisini haberdar ettiği peygamberliği onun ölümünden sonra Yehova'nın bizzat hitabıyla resmen tayin edilmiş ve İsrailoğullarının Musa'dan sonraki ilk peygamberi olma vasfını kazanmış olmaktadır. Evet arkadaşlar, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde Yuşa ben Nun önderliğindeki İsrailoğullarının Ürdün Nehri'ne geçerek Kenan topraklarını ele geçirip burayı İsrailoğullarının 12 kabilesi arasında paylaştırmalarından bahsedeceğiz. Yuşa ömrünün sonuna doğru İsrailoğullarını çağırmış ve onlara artık vaat edilen topraklara ulaşmış ve burayı fethetmiş olmalarına rağmen bu mülkiyetinde şarta bağlı olduğunu hatırlatmıştır. Yuşa ömrünün sonuna doğru Ben İsrail'e şöyle dedi: "Hepiniz Allah'ınızın size vaat ettiği her şeyin tek tek gerçekleşene şahit oldunuz. Ama şunu bilin ki Allah size nimet verdiği gibi üzerinize belalar da indirecektir. Eğer onun emirlerine uymayıp başka ilahlara tapacak olursanız, evet, onun gazabının ateşi etrafınızı saracak, size verdiği güzel toprak da sizlere yok edecektir." Evet, muhterem dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.